Ayrım 41, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 429. Kıyı korumanın Nimrod'u hala Freya'nın 5000 metre üstünde uçmaktaydı. Gözetleme görevinden başka bir gün önce denize dökülen petrolün yayılma alanını da saptamaktaydı. Dev leke Freya çevresine girmeleri yasak olan römorkör ve teknelerin ilaç püskürtme menzilleri dışında ve henüz 5 milli halka içinde ağır ağır genişlemekteydi. Petrol denize salındıktan sonra 1 millik akıntıyla Hollanda'nın kuzey kıyılarına sürüklenmişti. Ancak gece akıntı kesilmiş, rüzgarda birkaç derece doğuya dönmüştü. Şafak sökmeden önce petrol geri dönmüş, Freya'nın yanından geçmiş, şimdi Hollanda ve Belçika ile tekne arasında 2 mil ötesinde duruyordu. Ağızlarına kadar ilaç dolu römorkörlerdeki bilim adamları denizin sakin ve havanın rüzgarsız olması için dua ediyorlardı. Rüzgarın ani değişmesi, havanın birden bozması, dev petrol lekesinin parçalanıp İngiltere ve Avrupa kıyılarını tehdit etmesi sonucunu doğururdu. Freya da saat 8'e yaklaşırken sinirler de iyice gerilmişti. Norveçli kaptanın yeni bir saldırısına uğramak istemeyen Andrew Drake yanına 2 makineli tüfekli adamını almış, kaptan Larsen'in elini kendi ilk yardım çantasından aldığı ilaçlarla sarmasına izin vermişti. Acıyla yüzü kül rengi kesilen kaptan, parçalanmış avucundan elinden geldiği kadar plastik ve cam parçalarını çıkarmış, elini sarmış ve boynuna asmıştı. Svobo da onu kameranın öteki ucundan izliyordu. Onun da alnına bir parça plaster yapıştırılmıştı. ''Cesur bir insansın Thor Larsen, ama gördüğün gibi değişen hiçbir şey yok. Bu tankerdeki tüm petrolü son damlasına kadar denize boşaltabilirim hala ve ben bu işin yarısına gelmeden oradaki askeri gemiler üzerimize ateş ederek işimizi bitirirler.'' Almanlar bir daha sözlerinden dönecek olurlarsa bunu yapacağım. Saat 7.30'da muhabit cezaevi dışında bekleyen gazeteciler bekleyişlerinin ödülünü aldılar. Klein, muhabit sokağına bakan kapılar ilk kez açıldı ve zırhlı bir araç göründü. Karşıdaki apartmanların pencerelerindeki fotoğrafçılar ne gördülerse resimlerini çektiler. Basın arabaları da zırhlı aracı izlemeye başladılar. Aynı anda televizyon kameraları da çalıştı. Muhabirler mikrofonlarına heyecanlı seslerle konuştular. Sözleri geldikleri çeşitli kentlere anında ulaşıyordu. BBC muhabiri de bunların arasındaydı. Muhabirin sesi Freya'nın gündüz kamerasına dolunca Andrew Drake oturduğu yerde doğruldu. Yola çıktılar işte, artık çok kalmadı. Şimdi Tel Aviv'deki karşılanmalarının son ayrıntılarını bildirmek zamanı geldi. Drake köprüye çıktı, diğer iki adam iskemlesine yığılmış, yorgunluğa ve kanayan kırık elinin acısına göğüs germeye çalışan kaptana doğrulttular silahlarını. Zırhlı kamyonet önde sirenlerini çalan motosikletler olduğu halde 4 metre yüksekliğindeki çelik telden çitin arasından Gatow İngiliz üssüne girdi, tahta engel hemen arkadan gelen gazetecilerin yüzlerine indi. Araba acı bir fren sesiyle durdu. Çifte kapılar kapandı. Birkaç dakika sonra bağırışıp çağıran gazeteci ve fotoğrafçılar içeri girmek için yalvarıp duruyorlardı. Gatow yalnızca bir hava üssü değildir. Komutanının bir kara tuğ generali olduğu bir de askeri birliği vardır. Kapıda 4 dev askeri inzibat vardı. Spiegel'den bir gazeteci bunu yapamazsınız diye bağırdı. Tutukluların uçağa binişlerini görmek istiyoruz. Başçavuş var, sakin ol ahbap, ben de emir aldım dedi. Muhabirler gazetelerine şikayet için telefonlara koştular. Kendilerine yardımcı olup Gatow üst komutanına hemen telefon edeceğini söyleyen belediye başkanı telefonu kapatınca arkasına yaslanıp bir puro yaktı. Üstün içinde adam Monroe'da uçak bakımını üstlenmiş filo komutanı ile Domini'nin yanına gitmişti. Uçağın üzerinde çalışan bir as subaya nasıl diye sordu. Saat gibi efendim. Hiç sanmıyorum. Motor kapaklarından birinin altına bakarsanız epey iş çıkaracak bir elektrik bozukluğu göreceksiniz. As subay yabancıya şaşkın şaşkın baktıktan sonra subayına döndü. Dediğini yapın Bay Parker dedi komutan. Teknik nedenlerden dolayı bir gecikme olmalı. Domini daha bir süre kalkışa hazır olmamalı. Ama Alman yetkilileri bunun gerçek bir arıza olduğuna inanmalılar. Motoru açıp çalışmaya başla. Assubay Barker 30 yılın hava kuvvetleri uçaklarının onarımı ve bakımıyı da geçirmişti. Filo komutanının emirlerine karşı çıkılmazdı. Bu emirler tıraş olmadığı bir yana üzerindeki buruşuk elbiselerden utanması gereken bir sivilden gelmiş olsa bile. Cezaevi müdürü Alois Brückner tutukluların İngilizlere teslimi ve Tel Aviv'e doğru yola çıkmalarını görmek için kendi arabasıyla gelmişti. Uçağın henüz hazır olmadığını duyunca çok kızdı, durumu kendi gözleriyle görmek istedi. İngiliz üst komutanı ile hangara geldiğinde Assubay Barker'ın omuzlarına kadar Domini'nin motorlarından birinin içine gömülmüş olduğunu gördü. ''Ne oluyor?'' diye sordu sabırsızlıkla. Assubay Barker başını motordan çıkardı. Elektrik donanımında kısa devre var efendim. Motorları denerken şimdi fark ettim. Uzun sürmez sanırım. Bu adamlar 10 dakikaya kadar saat tam 8'de havalanmış olmalılar dedi Alman. Saat 9'dan sonra Freya'daki teröristler 100 bin ton petrol boşaltacaklar denize. Elimden geleni yapıyorum efendim. Şimdi izin verirseniz işime döneyim. Üst komutanı Herr Brückner'i hangardan çıkardı. Londra'dan gelen emirlerin anlamını kendisi de bilmiyordu ama emir emirdi, uygulanması gerekirdi. Subaylar kantininde bir çay içsek dedi. Ben çay falan istemiyorum. Bir an önce Tel Aviv'e gitmelerini istiyorum. Ama önce belediye başkanına telefon etmeliyim. O halde bunu da subay kantininden yapabilirsiniz. Tutuklular o araçla daha fazla kalamazlar. Onların oradan alınıp Alexander Kışlası'ndaki askeri inzibat hücrelerine kapatılmalarını emrettim. Orada rahat ederler. Saat 8'e 5 kala İngiliz Hava Kuvvetleri Üssü Komutanı BBC radyo muhabirine Domini'nin elektrik arızası hakkında bilgi verdi. 7 dakika sonra saat 8 haberleri kesilerek bu yeni gelişme kamuoyuna duyuruldu. Freya'da haberler dinleniyordu. Ellerini çabuk tutsunlar diye homurdandı Svoboda. Adam Munro ile iki sivil saat 8'i birkaç dakika geçe askeri inzibat hücrelerine girdiler. Burası küçük bir yerdi. Yalnızca yan yana 4 hücre bulunuyordu. Mişkin 1.'de, Lazarev ise 4.'deydi. Sivillerden ast olanı amiriyle Munro'nun hücreye açılan koridora girmeleri için yana çekildi. Sonra koridor kapısını kapatıp sırtını dayadı. Görevli olan inzibat assubayına son bir sorgu dedi haber almadan. İnzibat omuzlarını silkip nöbetçi odasına döndü. Munro ilk hücreye girdi. Sivil giysiler içindeki Lev Mishkin yatağın ucuna ilişmiş sigara içiyordu. Sonunda İsrail'e gideceği söylenmişti. Ancak son 3 günün olaylarının çoğu hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için sinirliydi. Munro adama baktı. Onunla karşılaşmaktan korkuyor gibiydi. Bu adam hiç erişilemeyecek bir düş uğruna Yuri Ivanenko'yu öldürmeseydi, sevgili Valentina'sı şimdi Mamaya kıyılarındaki tatil için bavullarını hazırlıyor olacaktı. Yine mağazanın camlı kapılarından geçip Moskova Caddesi'ne çıkışını, gri pardüsülü adamın doğrulup kadını izlediğini gördü. ''Ben doktorum'' dedi Rusça. ''Ukraynalı arkadaşların yola çıkmadan önce sağlık kontrolünden geçmesini istediler.'' Mishkin omuzlarını silkerek ayağa kalktı. Ancak karın boşluğuna indirilen sert darbeyi ve burnunun altına tutulan küçük şişeyi hiç beklemiyordu. Darbeden dolayı soluk almaya çalışırken şişeden fışkıran basınçlı ilacı içine çekmişti. Bayıltıcı gaz ciğerlerine vardığı anda tek ses çıkaramadan düşer gibi oldu. Munro adamı koltuk altlarından yakalayıp yatağa yatırdı. Bakanlıktan gelen sivil etkisi 5 dakikadır dedi. Sonra başı dönerek uyanır ama başkaca bir yan etkisi olmaz. Çabuk ol. Munro evrak çantasını açıp içinden şırınga, küçük bir şişe eter ve bir parça pamuk bulunan kutuyu çıkardı. Etere batırdı, pamukla adamın sağ kolunu sterilize ettikten sonra şırıngayı havaya tutup içindeki hava kabarcıklarını çıkardı. İğneyi 3 saniyede yapmıştı. Lev Mishkin 2 saat ilacın etkisinde kalacaktı. Gereğinden fazlaydı bu ama azaltma olanağı yoktu. İki adam oradan çıkıp David Lazarev'in yanına girdiler. Bayıltıcı ilacın etkisi burada da bir saniyede işi bitirmişti. İki dakika sonra iğnesi de yapılmıştı. Monroe'nun yanındaki sivil cebinden ince teneke bir kutu çıkarıp uzattı. ''Ben şimdi gidiyorum.'' dedi. ''Bundan sonrası için para almıyorum ben.'' Her iki hava korsanı da kendilerine enjekte edilen ilacın ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceklerdi. İngilizler tarafından Petty'den ve Hyacin, Amerikalılar tarafından Meperidin ve Scopolamin diye bilinen bu iki uyuşturucu bir arada enjekte edildikleri zaman çok şaşırtıcı sonuçlar verirlerdi. Hasta hafif dalgın da olsa uyanık kalır, verilen talimatları uygulamaya hazır ve istekli olurdu. Ayrıca zaman kavramı da değişirdi. İlacın etkisinden 2 saat sonra kurtulurlar, ancak birkaç saniye baygın kaldıklarını sanırlardı. Son olarak da ilaç tam bir unutkanlık etkisi yaratırdı. Öyle ki ilacın diğer etkileri yok olduğu zaman, hasta geçen zaman süresi içinde neler olduğunu kesinlikle bilemezdi. Zaman geçtiğinde ancak saate bakarak anlayabilirdi. Monroe Mishkin'in hücresine girdi, genç adamı sırtını duvara yaslayarak yatağın üzerine oturmasına yardım etti. ''Merhaba.'' ''Merhaba.'' Mishkin gülümsedi, Rusça konuşuyorlardı ama Mishkin bunu hiç anımsamayacaktı. Monroe yassı teneke kutuyu açtı, torpido biçiminde iki yarım kapsülü birbirine ekledi. ''Bir bardak su uzatarak şu hapı içmeni istiyorum.'' dedi. ''Elbette.'' Mishkin hapı yuttu. Monroe çantasından pilli bir duvar saati çıkartıp arkasından ayar etti, duvara astı. Saat 8'i gösteriyordu ama çalışmıyordu. Mishkin'i yatağında oturur bırakıp öteki hücreye geçti. 5 dakika sonra işi bitmişti. Çantasını kapatıp koridordan çıktı. Nöbetçi odasındaki as subaya uçak hazır olana kadar yanlarına kimse girmeyecek dedi. Üst komutanının emri. Andrew Drake ilk kez kendi sesiyle konuşuyordu, Hollanda Başbakanı Jan Geiling'le. İngiliz dil uzmanları daha sonra banda aldıkları sesin Bradford'un 20 mil çevresinde doğmuş birine ait olduğunu bildireceklerdi ki o zaman da iş işten geçmiş olacaktı. Mishkin ile Lazarev'in İsrail'e varış koşullarını bildiriyorum dedi Drake. Berlin'den hareket ettikten en geç 1 saat sonra Başbakan Golem bu koşulları yerine getireceğini bildirecek. Aksi takdirde arkadaşlarımın salıverilmiş olmalarını kabul etmeyeceğim. 1. İki adam uçaktan yürüyerek inecekler ve Ben Gurion terminal binasının teras katından görülebilecek biçimde ağır ağır terminalin önünden geçeceklerdir. 2. Terasa giriş halka açık olacaktır. İsrail güvenlik kuvvetleri kimlik kontrolü ya da aramaya girişmeyeceklerdir. 3. Tutuklular değiştirilmişse yerlerine kendilerine benzeyen aktörler almışsa bunu 1-2 saat içinde öğreneceğim. 4. Uçak Ben Gurion'a inmeden 3 saat önce İsrail radyosu uçağın geliş saatini ve isteyen herkesin havaalanına gelebileceğini bildirecektir. Bu yayın İbranice, İngilizce, Fransızca ve Almanca yapılacaktır. Hepsi bu kadar. Bay Svoboda, istekleriniz not edildi ve İsrail hükümetine iletilecek dedi Jan Greiling. Bunları kabul edeceklerine eminim. Lütfen bağlantıyı kesmeyin. Batı Berlin'de İngilizlerden önemli bir haberim var. Sizi dinliyorum. Gatow Havaalanı'ndaki jeti bakımdan geçiren hava kuvvetleri teknisyenleri motorlardan birinde ciddi bir elektrik arızası buldular. Bunun bir oyalama olmadığına inanmanızı isterim. Arızayı gidermek için ellerinden geldiğince çalışıyorlar. Ancak 1-2 saatlik bir gecikme olacak. Eğer bu bir oyunsa karşılığını kıyılarınıza boşaltılacak 100 bin ton petrolle ödeyeceksiniz. Oyun değil. Bütün uçaklar zaman zaman arızalanırlar. Bunun bu uçağa şu anda olması büyük bir talihsizlik ama bir kere oldu ve şu anda bile onarılmasına çalışılıyor. Drake bir an düşündü. Kalkışın 4 ayrı ulustan radyo muhabiri tarafından izlenmesini istiyorum. Hepsi radyolarıyla bağlantı halinde olmalılar. Amerika'nın sesi, Almanya'nın sesi, BBC ve Fransa'nın RTF muhabirleri. Hepsi de İngilizce konuşacak ve kalkıştan 5 dakika önce yayına başlayacaklar. Jan Greiling derin bir soluk aldı. Gato'daki Krallık Hava Kuvvetleri'nin bu dört muhabirin kalkışta hazır bulunmaları için izin vermesini ben kendim sağlayacağım. Ara vermesinler. Petrol boşaltılmasını 3 saat süreyle erteliyorum. Öğle saatinde 100.000 tonu denize pompalamaya başlayacağız. Telefon kapandı. O pazar sabahı Başbakan Benjamin Golan çalışma odasındaki masasının başında oturuyordu. Şabat tatili sona ermişti. İsrail'de pazar normal çalışma günüydü, saat 10'du. Jan Grayling Drake'le konuşmasını bitirdiği anda Rotterdam'da bir apartman katına yerleşen küçük bir Mossad gizli servis birliği Freya'nın mesajını İsrail'e iletti. Diplomatik kanallardan 1 saat önce davranmışlardı. Mesajı başbakanın önüne güvenlik özel danışmanı getirdi. Golan kağıdı okudu. Ne istiyor bunlar? Tutukluların değiştirilmesine karşı önlem alıyorlar. İlk bakışta Mishkin ile Lazarev sanılacak 2 kişinin asıl tutukluların yerine geçirilmesi basit bir iştir. Peki İsrail'de gerçek Mishkin ile Lazarev'i kim tanıyacak? Güvenlik danışmanı omuzlarını silkti. Gözlem terasında bulunan biri, burada arkadaşlarını tanıyan biri olmalı, daha doğrusu Mishkin ile Lazarev'in tanıyacakları biri. Peki tanındıktan sonra ne olacak? Herhalde radyo ve gazetelere gelenlerin arkadaşları olduklarının Freya'ya bildirilmesi için bir mesaj bırakılacak. Bu mesajı almazlarsa oyuna getirildiklerini sanıp tehditlerini gerçekleştirecekler. Yani İsrail'de onlardan biri mi var? Bundan hoşlanmadım işte. Mishkin ile Lazarev'e ev sahipliği yaparız ama bu iş burada kalır. Gözlem terasının her an göz altında tutulmasını istiyorum. Gelenler orada biriyle işaretleşirlerse o adam hemen izlenecek. Mesajını verdikten sonra da tutuklanacak. Freya da sabah öldürücü bir yavaşlıkla ilerliyordu. Andrew Drake her 15 dakikada bir portatif radyosunu karıştırıyor, Amerika'da sesi ve BBC World Service'in İngilizce haberlerini dinliyordu. Her birinde aynı mesaj tekrarlanıyordu. Uçak kalkmamıştı. Teknisyenler hala bozuk motor üzerinde çalışıyorlardı. Saat 9'dan az sonra Drake'in tanık olarak istediği 4 muhabir Gato üssüne alındılar. İnzimat eşliğinde subay kantinine götürüldüler. Berlin bürolarına direkt telefon bağlantısı sağlandı. Buradan da radyolar kendi ülkeleriyle bağlantı kuracaklardı. Muhabirlerden hiçbiri üst komutanının odasında Londra ile konuşan Adam Manro ile tanışmadılar. Argil kruvazörünün rüzgar altında Cutlass, Sabre ve Spitfire hızlı devriye botları bekliyorlardı. Binbaşı Fallon 12 kişilik özel komando grubunu Cutlass'la toplamıştı. Büyük güçlerin namussuz herifleri salıverecekleri anlaşılıyor dedi adamlarına. 1-2 saat içinde Batı Berlin'den İsrail'e hareket edecekler. 4,5 saat sonra Tel Aviv'e varırlar. Kısacası teröristler sözlerini tutarlarsa bu akşam ya da gece Freya'yı terk edeceklerdir. Ne yöne gideceklerini henüz bilmiyoruz. Hollanda'ya gitmek isteyeceklerini sanırım. O yönde deniz boş, hiçbir tekne yok. Freya'dan 3000 uzaklaştıkları anda ellerindeki güçsüz patlayıcıyla bir şey yapamazlar. Deniz kuvvetlerinden uzmanlar tankere girip patlayıcıları sökecekler. Bu bizim işimiz değil zaten. Biz o herifleri yakalayacağız. O Svoboda denilen benimdir, tamam mı? Fallon'un adamları gülüştüler. Başlarını salladılar. Eylem için yetiştirilmişlerdi. Ve şimdi de kolları kanatları kesilmiş olarak oturmak zorunda kalmışlardı. Avlanma içgüdüleri çok güçlüydü. Motorları bizimkinden daha az yollu diye Fallon devam etti. 8 millik bir avantajları olacak ama kıyıya 3-4 mil kala onları yakalayacağımızı umuyorum. Nimrod durumlarını Argil'e, o da bize bildirecek. Yaklaştığımız zaman ışıldaklarımızı yakacağız. Herifleri görür görmez de kurşunu basacağız. Londra tutsak falan istemediğini söylüyor. Nedenini bana sormayın. Belki de bilmediğimiz bir neden yüzünden susturulmalarını istiyorlar. Bize görev verdiler. Biz de görevimizi yapacağız. Hepsi bu kadar. Birkaç mil ötede kaptan Mike Manning de dakikaların ilerlemesini izlemekteydi. O da Berlin'den Domini'nin onarımının bittiği haberini bekliyordu. Sabahın erken saatlerinde gelen Freya'yı top ateşine tutup havaya uçurma emrini almışken radyodan duyduğu bu haber kendisini şaşırtmıştı. Birleşik Devletler bir gece önceki tutumunu terk etmişti. Moabit cezaevindeki hava korsanlarının salıverilmesini önlemek için Freya'yı ortadan kaldırmaya hazırlanmışken şimdi tutukluların İsrail'e götürülmeleri karşısında bu emrin geri alınması çok garipti. Ancak Mike Manning yalnızca bir rahatlama duyuyordu içinde. Kendisini cinayet işleme zorunda bırakacak olan emir geri alınmıştı. Eğer bir aksilik olmazsa, iki Ukraynalı Yahudi Ben Gurion havaalanına sağ salim inene kadar Freya'yı alev yığınına döndürecek olan emrin tarihe gömüleceğine inanamıyordu. 41. ayrımın sonu. Sayfa 439.